Ayrım 57.
Bu duram Tanrı'yı özleme, dolayısıyla ondan uzak olma üzerinden, günah üzerinden geçerek Tanrı'ya götüren yolu anlatır. Salt Tanrı akıl değildir. Onda irrasyonel bir yönde var. Bu yönü onu kendi özünü yabancılaştırmaya, evren olarak biçimlenmeye götürmüş, insanda da Tanrı'ya karşı ayaklanma olarak görünmüştür. Böylece ortaya bir ikilik, bir ayrılık çıkmıştır. Tarihin ereği bu ikiliği aşıp yine bir birliğe ulaşmaktır. Birliğe giden yol zorunlulukla ikilik üzerinden geçer. Tine ulaştıran yol önce doğa içinden geçer. Tıpkı Fichte'de benin kendisini anlaması için ben olmayan üzerinden geçmek zorunda kalması gibi. Bu son düşünceler Schelling'in yaşlılık çağındaki görüşlerinden uzak değildir. Öğretisinin bir mitoloji ve din felsefesi niteliğini kazandığı son döneminde Schelling, çeşitli dinlerdeki mitosların insanlığı nasıl yavaş yavaş son şeylerin bilgisine ulaştırdıklarını göstermeye çalışır. Ona göre felsefenin kavram şeklinde dile getirdiğini, dinlerin mitosları öteden beri sezerek mecazlar ve simgeleri anlatmışlardır. Burada insanlığın düşüncesi ve inanması, tıpkı doğa ve tarihteki bilinçsiz bir zekanın yaratması gibi olan, bilinçsiz olarak bir felsefe yapmaktır. Din ile felsefe arasındaki ayrım, dinin son doğrulara bilinçsiz bir seziyle, felsefenin ise bilinçli bir düşünmeyle varmasıdır. Romantizmin filozofu Schelling'i bitirirken onun Kant ile Fichte'den ayrıldığı noktaları bir daha belirtelim. 1. Kant ile Fichte'nin dünya görüşleri ahlaki bir nitelik taşıyordu. Kant'a göre bu dünyadaki her şey son moral ereğin bir görünmesi, bir simgesidir. Fichte için de ahlak yasası en yüksek değer olan özgürlüğün bir görünmesidir. Oysa Schelling'in dünya görüşü ahlaki değil estetiktir. Ona göre insan bilinci en yüksek basamağına akıl ile belirlenmiş özgür eylemede değil, sanatın yaratmalarında erişir. Sanatçının yaratmasında doğa ile özgürlük, bilinçsiz yaratma ile bilinçli davranış arasındaki aralık kapanır. Estetik bilinç, teorik ve pratik bilinçler üzerinde bunları kapsayan bir sentezis olarak yükselir. 2. Schelling'de doğa karşısında büsbütün değişmiş, büsbütün başka bir duruş buluruz. Artık doğa, Kant'ta olduğu gibi bir anlığın kategori ve ilkeleriyle kurduğumuz ve sıkı bir determinizm ile işleyen mekanik bir yapı değildir. Fichte'de olduğu gibi sadece ödevin malzemesi, yani benim kendi özünü tanıması için kendi karşısına kendisinin karşıtı olan bir şey olarak koyduğu bir ben olmayan da değildir. Doğa, Schelling için benden bağımsız olan bir varlıktır ama cansız bir madde de değildir. Özce, ben ile bir cinstendir. Tıpkı ben gibi doğa da bir zekadır. Yani tindir. Yalnız bilinçsiz olarak yaratıp etkileyen bir zekadır. Böylece Schelling kendisinden öncekilerin sübjektif idealizmi yerine bir objektif idealizmi, bir özdeşlik felsefesini koymuştur. Onda süje ile obje, doğa ile tin temelde bir ve aynı şeylerdir. Doğadaki aynı yaratıcı güç, insanda kendisine gelip bilincine erişir. Hegel. Kant teorik akıl ile pratik akıl arasında, doğayı mekanist olarak açıklama ile teleolojik olarak açıklama arasında, doğru, yararlı, iyi ve güzel değerler arasında, doğru ve yanlış bilme arasında kesin sınırlar çizmeye çalışmıştı. Onun her alanın sınırlarını belirtmek isteyişi felsefesinin kritik niteliğiyle ilgilidir. Kritik deyimi bir anlamıyla ayırma demektir. Oysa Kant'tan sonraki Alman idealistlerinin ana tutumu sisteme varmaktır. Sistem düşüncesi ise daima ayrılıkları birleştirmek, karşıtlıkları uzlaştırmak ister. Sistemde bütün düşünceler tek bir ana önermeye sıkı sıkıya bağlanır. Bundan tutarlı olarak türetilir. Fichte öğretisini beni çıkış noktası olarak almış, bütün karşıtları bu temel üzerinde ortadan kaldırmayı denemişti. Schelling ayrılıkları hepsinin içinde erimiş oldukları bir kökte, başlangıçtaki ayrımlaşmamışta birleştirmek istemişti. Onun için öğretisine özdeşlik felsefesi demişti. Şimdi bu sistem düşüncesi karşıtları uzlaştırmak denemesi Hegel'de Alman idealizminin bu üçüncü ve son düşünüründe en yüksek olgunluğuna erişecektir. George Wilhelm Friedrich Hegel 1770 yılında Stuttgart'ta doğdu. Babası buranın yüksek bir devlet memuru. Tübingen'de Hölderlin ve Schelling ile birlikte yaptığı öğrenimini bitirdikten sonra bir aralık Bern ve Frankfurt'ta özel öğretmenlik yaptı. 1801 yılında Jena Üniversitesi'ne Reinhold'dan beri idealist felsefenin merkezi olan bu üniversiteye doçent oldu. Ancak burada fazla kalamadı. Zaten dar olan geliriyle Napolyon savaşlarının yarattığı geçinme güçlükleriyle başa çıkamayınca Bamberg'deki küçük bir gazetenin yazı işleri müdürlüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Az sonra Nürnberg Lisesi müdürü oldu. Kısa bir süre Heidelberg Üniversitesi'nde profesörlük yaptıktan sonra 1818 yılında Berlin Üniversitesi'ne çağrıldı ve koleradan öldüğü 1831 yılına kadar burada kalarak devri üzerine çok büyük etkisi olan geniş bir etkinlik geliştirdi. Başlıca yapıtları, Tinin Fenomenolojisi, Mantık Bilimi, Felsefi Bilimler Ansiklopedisi, Hukuk Felsefesinin Ana Çizgileri, Dünya Tarihi Felsefesi, Estetik, Din Felsefesi. Schelling de çok erkenden olgunlaşmış, yeni konulara coşuyla atılan canlı, dinamik bir sanatçı karakterini bulmuştuk. Yaşta daha büyük olmasına rağmen Schelling karşısında uzun zaman bir mürit olarak kalan Hegel'in ise ağır ama sağlam işleyen, güçlüklerden yılmayıp düşüncesinin en derinliklerine kadar inmede sabır ve direnme gösteren bir zekası var. Alman idealizminin bu son büyük düşünürü tamamıyla kendi içine kapalı, yöntem bakımından tam birliği olan, içeriği bakımından çok zengin bir sistem yaratmıştır. Hegel'in felsefesi bir sistem olarak olgunluk ve büyüklüğü yönünden Spinoza'nın sistemi yanında alanda bütün felsefe tarihini biriciktir denilebilir. Bu felsefe şimdiye kadarki felsefe tarihinin en son büyük sistemidir de çünkü realist pozitivist bir akım karşısında Hegel felsefesi yıkıldıktan sonra onunki gibi büyük bir sistem kurma denemesine artık girişilmemiştir. Hegel'in felsefesi Kant'tan sonra rasyonalizmin de en yüksek doruğudur. Nasıl Fichte de ben sırf kendisine bakmakla hem kendisini hem de ben olmayanı yani objeyi kavruyorduysa Hegel'de de asıl gerçeğe spekülatif olarak yani deneye hiç başvurmadan salt düşünmenin sınırları içinde kalınarak varılmaya çalışılır. Çünkü Hegel'e göre felsefe objelerin düşünceyle görülmesidir. Düşünme bunu başarabilir çünkü objenin kendisi de süje gibi rasyoneldir. Süje ve obje aynı ilkenin, aynı aklın başka başka olan şekillenmeleridir. Ancak Hegel düşünme derken felsefi düşünmeyi göz önünde bulundurmaktadır. Bundan başka olan baş bayağı düşünmede, reflection, duygularla edinilmiş gereçler üzerinde düşünülür. Yalnız bu gereçler kavranılır. Bu herhangi bir şey üzerinde bir düşünmedir. Oysa felsefi düşünme herhangi bir şey üzerinde durup düşünme olmayıp kavramlar sistemini yapıcı ve yaratıcı olarak geliştirmedir. Burada düşünme yöntemli olarak ilerleyerek objelerin kavramlarını birbirlerinden türete türete sonunda kavramlar zincirini ortaya koyar. Bu zincirin son halkası evren kavramıdır. Bütün öteki kavramlar bunun altına toplanırlar. Bunun içinde yer alırlar, buna bağlıdırlar. Dolayısıyla felsefe varlığın kendi kendini düşünmesidir. Onun içindir ki felsefi düşünmede dışarıdan gelecek geleceğe gerek yoktur. Bu düşünme kendi kendisinden beslenir. Kendi kendisini işler. Maddeyi de formu da kendisinde bulur. Felsefenin ödevi varlığın özünü kavramaktır. Felsefede kavramak dışarıdan gelen bir şeyi duyumların getirdiğini kavramak değildir. Kavramak kavramın kendi içindeki etkinliğidir, kendi başına işlemesidir. Bundan dolayı Hegel'e göre kavram bilginin upuygun formudur. Bilgimiz ancak kavramlı objeye en uygun olan bu duruma ulaşır. Kavram da rasyonel bir öğe olduğundan Hegel akıl karşısındaki herhangi bir yetiyle bilgi edinmeyi reddeder. Duygu ya da duyum bizi öze götüremez. Bize ancak özün rastlantılı olan görünüşlerini, rastlantılı olan bölünmüşlüğün ve çokluğunu gösterir. Salt düşünmenin içinde kalarak yalnız kavramın kendi kendine işlemesiyle bilgi sistemimizin nasıl oluştuğunu Hegel şöyle anlatır. Felsefe olacaksa bilgimizin bir sisteminin de olması gerekir. Tutarlı bir bağlam olan bir sistem, kapsamı en geniş olan kavramdan kalkarak bütün düşünebilenleri aynı yöntemle birbirinin ardından geliştirecektir. Burada sözü geçen yöntem Fichte ile Schelling'in de kullandıkları diyalektik yöntemdir. Yalnız Fichte'de diyalektik düşünmenin gelişmesinin formuydu. Schelling onu dışarıya aktarmış doğal sürecinin gelişmesinin formu yapmıştı. Hegel ise diyalektiği evrensel bir yöntem yapar. Ona göre diyalektik hem düşünmenin hem de yalnız doğanın değil bütün varlığın gelişme biçimidir. Düşünme de varlık da hep karşıtların içinden geçerek karşıtları uzlaştırarak gelişirler. Ancak varılanlar uzlaşmada yeniden çözülmesi gereken yeni bir karşıtlık gizli olduğundan diyalektik hareket düşüncenin varlığı bir bütün olarak kavramasına, varlığın da bilincine erişip özgürlüğünü elde etmesine kadar sürüp gider. Hegel'e göre önce bilginin yürüyeceği yol yani bilginin yöntemi ne olmalıdır sorusu üzerinde durup kalmamalıdır. Kant'ın istediği gibi ilkin bilginin yolunu bulup sonra varlığı tanıyacak değilizdir. Çünkü felsefenin konusu olan varlığın bütününe yönelince bilmeli yürüyeceğimiz yolun hangisi olacağı kendiliğinden belli olur. Bu yolda diyalektiğin yoludur. En tümel olanı elden geldiğince düşünmeye çalışalım. Diyalektiği hemen karşımıza buluruz. En tümel olan kavram varlık kavramıdır. Ancak bu kavramın hiçbir içeriği yoktur, bomboştur. Yalnız var olun düşündüğümde bu kavram her türlü niteliğinden sormuş olurum ama hiçbir içeriği kalmayınca da varlık yokluk olmuş olur. Şimdi bu çelişmeyi çözmek düşünmenin karşısına kendiliğinden çıkan bir ödevdir. Varlığı yokluk olmaktan kurtarmak için ona bir içerik kazandırmalıdır. Bu içeriği ona kazandırınca da oluş kavramı kendiliğinden ortaya çıkar. Demek ki daha düşünmeye başlar başlamaz hemen başlangıçta diyalektikle karşılaşmaktayız. Onu bundan böyle de ta sona kadar hep karşımızda buluruz. Düşünmede başından sonuna kadar yürüyeceğimiz yol diyalektiktir. Bu yolda bütün kavramlarımız diyalektik bir hareket ile birbirinden türer. Her kavramın içinde bir başka kavramı keşfederiz. Varlık kavramında yokluk kavramını keşfettiğimiz gibi. Bu böylece ta bütün varlığı bir kavramlar sistemi içinde derleyip toplayıncaya kadar sürüp gider. Yalnız kavramların birbirinden türemeleri zaman bakımından değil mantıki bakımdandır. Düşünce gibi varlık da diyalektik olarak gelişen bir süreçtir. Varlık, evren, bir ilkenin, bir ilk temelin kendisini açması, belli bir ereğe doğru gelişmesidir. Bütün var olanların, bütün varlık çeşitlerinin arkasında ve temelinde bulunan bu ilkeye Hegel, yerine göre ide, akıl, söz ya da tin der. Adlarından da anlaşılacağı gibi bu ilke manevi niteliktedir. Evren içinde, daha doğrusu evren olarak gelişen idenin ereği, sonunda kendi kendisini bulması, kendisinin bilinç ve özgürlüğüne erişmesidir. Bu amaca doğru gelişmesinde ide, diyalektiğin üçlü andımına uygun olarak, 3 basamaktan geçer. Ama her basamağın içinde birçok üç yüzlü hareketler de vardır. Bunlar bir basamağı boydan boya geçip onu bir yukarı basamağa yükseltirler. İde ya da tin ilkin kendi içindedir, kendi kendinedir. Bu evresinde ide henüz bir olanaklar ülkesidir. Gizli olan gücünü henüz gerçekleştirmemiştir. Ama kendisini bilmesi, tanıması için kendisine bir geçerlilik kazandırması gerektir. Bu amaçla ide ya da tin kendini ilk olarak doğada gerçekleştirir. Ancak doğada ide artık kendi kendisini değildir. Kendisinden başka bir şey olmuştur. Özüne aykırı düşmüş, kendisine yabancılaşmıştır. Kendi özüyle çelişik olan bir duruma girmiştir. Bu çelişme idenin gelişmesindeki üçüncü basamak olan dar anlamıyla tinin dünyasında, kültür dünyasında ortadan kalkar. Bunda da ide yeniden kendini bulur ama bu sefer bilincine, dolayısıyla da özgürlüğüne kavuşmuş olarak. Çünkü doğada idenin yasası zorunluluk idi. Kültür dünyasının yasası ile özgürlüktür. Ancak bu sübjektif değil, objektif olan, genele, yasaya bağlanma ile olabilen bir özgürlüktür. Tinin gelişmesindeki üç evrede yapı ve yasaca birbirinden başka olan üç varlık alanı meydana gelmiştir. Bunlardan ilki matematik ile mantığın ideal objelerinin dünyasıdır. Hegel burada tıpkı Platon gibi düşünüp kavramlar ile sayıları, yani mantık ile matematiğin objelerini insan düşüncesinden bağımsız olan bir varlık alanına yerleştirir. Bunlar ne maddi şeylerdir ne de insan bilincinin yaratılarıdır. Dolayısıyla mantıkçı ile matematikçi bu ideal alanı yaratmazlar. Sadece keşfederler. Düşünme ve araştırmalarında onu kendilerine açarlar. Tıpkı bir coğrafyacının bilinmeyen bir yeryüzü parçasını keşfetmesi gibi. Kavramları bir sistem haline getiren, kavramların ağını ören de mantıkçı değildir. Bu sistem mantıkçının düşünmesinde kendiliğinden gelişir. Kavramlar mantıkçının göz önünde kendiliklerinden zincirlenirler. Bu hareketi mantıkçı düşünmesinde yalnız seyredip izler. Sayılarla kavramlar uzay ve zamanda değildirler. Bu yüzden de öncesiz sonrasızdırlar. Ne meydana gelmişlerdir ne de yok olurlar. Hep kendi kendileriyle özdeş kalırlar. 8 sayısı hiçbir zaman 9 olamaz. Bu iki sayı arasında hiç değişmeyen aynı bir oran vardır. İdeal objeler arasında ilgi bir mantık ilgisidir. Yani bir sebep ve sonuç ilgisidir. İdenin ikinci basamağı olan doğaya geçince burada büsbütün başka olan bir varlık yapısı karşımızda buluruz. İdeal objelerin dünyası kendisinde ve kendisi için idi. Her kavram bir kavram olarak kendi kendinedir. Kendisiyle özdeştir. Varlık varlıktır, sayı sayıdır, başka bir şey değildir. Bunların varoluşu kendileri yüzündendir, başka bir şey yüzünden değildir. Doğa alanında ise bir şeyin varlığı başka bir şey yüzündendir. Onun için doğa, idenin özdeşliğini yitirdiği, nesnelerin çokluğu içinde bölündüğü, dolayısıyla da başkalaşıp kendisine yabancılaştığı alandadır. Kavramlar ile sayıların hep kendi kendileriyle aynı kalmalarına karşılık doğa oluşum dünyasıdır. Şimdi benim vücudum artık dünkü vücudum değildir. Dünden bugüne vücudumda birçok değişiklikler olmuş, bunlar da onu dünkü vücudum olmaktan çıkarmışlardır. Doğa alanında bulduğumuz süreklilik ancak bir dıştan görünüştür. Doğanın objeleri hep uzay ve zaman içindedirler. Zaten bu objelerin var olması demek uzayda bir yer kaplamaları ve zamanın bir anında bulunmaları demektir. Doğa çerçevesindeki objelerin kavramlar ve sayılar gibi başlı başına bir varlıkları yoktur. Bunlar ancak bir başka şey dolayısıyla bir varlık kazanırlar. Bir uzay noktası öteki uzay noktalarına eşittir. Onu öteki uzay noktalarından ayıran yalnız uzay içinde bulunduğu yerdir. İşte bu uzay noktası ancak başka uzay noktalarına olan ilişkisi yüzünden bir varlık, objektif bir belirlenim kazanır. Belli bir uzay noktası olur. Kendinden değil de bir başkası yüzünden var olmak bütün doğa objelerinin özelliğidir. Mıknatısın kuzey kutbu, güney kutbu olmadan düşünülemez. İdeal objeler birbirlerine içten bir bağ, bir mantık bağı ile bağlıydılar. Doğadaki nesneler ise dıştan olan bir bağ ile, bir zaman bakımından önce ve sonra oluş ile, yani bir neden-etki bağı ile birbirine bağlıdırlar. Ancak doğa dünyası ideal objelerin dünyasından yapıca büsbütün ayrıdır diye onu akıldan yoksun saymamalıdır. Doğa da akılın, idenin, tinin bir gerçekleşmesidir. Onun için doğanın en inkar basamaklarında bir akıl saklıdır. Varlığın her yanında olduğu gibi doğada bir ide, akıl vardır. Yalnız burada ide bilinçsizdir, özgürlükten yoksundur. Nesnelerin çokluğu içinde dağılıp bağlanmıştır. Bununla da kendi özüne uzak düşmüş, kendisine yabancı olan dış bir varlık olmuştur. Ama idenin gelişmesinin biricik amacı dışlığı içliğe çevirmektir. Kendini özüne aykırı durumdan kurtarmaktır. İdenin ya da tinin özüyle çelişik olan doğa durumundan kurtulması da gelişmesinin üçüncü evresinde olur. Burada tin insanın dünyasına, kültürün dünyasına ulaşmıştır. Önce tek insanda uyanan tin, insan topluluklarında bilinci derinleştirerek kendisini bulur. Doğa basamağındaki çelişmeye gideren bir sentezis olarak doğanın üstünde yükselen tinsel varlık da uzay ve zaman içindedir. Ancak bu varlık alanının uzay ve zamana bağlılığı doğanınkinden başka türlüdür. İnsanın bilinci bedeni gibi uzay ve zamanda değil, uzay ve zaman insanın bilincindedirler. İnsan hatırlama ve bekleme ile belli bir zaman anına bağlı olmaktan kurtularak geriye ve ileriye doğru uzanabilir. İnsan birçok şeyler yaşar, yaşantıları boyuna değişen bir çokluk gösterirler. Ama bütün bu değişim ve çokluk içinde insan kendini yine de hep aynı ben olarak bilir. Demek ki ideal objeler düşüncelerin dünyasına özgü olan ama sonra doğa alanında yitirilen bir şey özdeşlik, tinsel dünyada yeniden ortaya çıkmaktadır. Tinsel dünyada artık kendine ve kendisi için olan bir dünyadır. Burada ben, öteki benler yüzünden varlığını kazanmaz. Her ben bir kişidir, bir bilinç taşır. Onun bu kişiliği, bu özelliği başka benlerden bağımsız olarak vardır. Bununla birlikte tek insan pek çok da öteki insanlara olan bağlantısı yüzünden neyse odur. Onun için tinsel dünya ancak kültür tarihinde, devlette, bilim, sanat, din ve felsefenin tarihinde gelişip ilerleyen tine yükseldiğinde tam anlamıyla kendisi için, kendinde olan bir dünya olur. Başka bir deyişle ide, tinsel alandaki gelişmesinde tek insanda değil de birey üstü oluşumlarda. Devlet, sanat, din ve felsefede asıl kendini bulur. Asıl burada bilinç ve özgürlüğüne erişir. Ancak o zaman tam anlamıyla kendinde ve kendisi için olur. Tinsel dünyanın gelişmesinde ilk basamak olan sübjektif tinde, yani tek insanın hayatında ide henüz eksik bir kavramdır. İde, tinsel alanda, kültür dünyasında ikinci olarak objektif tin şeklinde görülür. Burada ide artık özüne uygun bir dünyayı gerçekleştirmiştir. Toplum, devlet ve tarih objektif tinin öğeleridir. Bu dünyada özgürlük artık bir gerçek olmuştur. Ama ide, kültür dünyasındaki gelişmesinin üçüncü ve son basamağı olan mutlak tinde tam birliğe, tam bilincine ulaşır. Çünkü bu son basamağın öğeleri olan sanat, din ve felsefe sonsuz bir gelişme gösterirler. Toplumlar ve devletler gibi gelip geçici, ölümlü değildirler. Burada Hegel'in kültür anlayışını yalnız devlet öğretisi örneğinde göstermekle yetineceğiz. Hegel'in devlet görüşünü objektif tin öğretisi çerçevesinde buluruz. Bu öğretinin çıkış noktası bireyin istenci ile genel istenç arasındaki ilgidir. Objektif tin ileriye doğru geliştikçe bireyin istenci genel istenç ile uzlaşır. Tek kişi kendini kendi üstündeki bir yasaya bağlar. Bu yasayı kendi yasası olarak duyar. Hegel'e göre ahlaklılığın ölçüsü de ereğiyle budur. Tek kişi ne kadar kendini aşar, kendini ne kadar kendi üstündeki objektif bir düzene bağlarsa o kadar ahlaklı olur. Tek kişinin hayatı ancak objektif, birey üstü düzenler içinde yerleştirilir, bunlara bağlanırsa bir anlam kazanır. Böyle bir tutuma da tek istencin genel istenç ile uzlaşıp kaynaşması olan objektif ahlakta varılır. Objektif ahlakta 3 adımda diyalektik olarak gerçekleşir. 1. Ailede tek istenç ile genel istencin birleşmesi olan objektif ahlak henüz tam değildir. Burada birey henüz doğal ve doğrudan doğruya bir durumdadır. Bununla birlikte aile bir sevgi bağlılığından çok ahlaki bir kurumdur. Birey geneli ilk olarak aile içinde yaşar. 2. Objektif ahlak, ikinci basamağı olan yurttaşlık toplumunda ileriye doğru bir adım atar. Gerçi toplum bireylerin bir çıkar beraberliğidir. Bu çerçevede tek kişi yalnız kendi gereksinimleri ve çıkarlarını göz önünde bulundurur. Bu yüzden toplumda ideal bir motif yoktur. Burası bir atomlaşma sistemidir. Hegel burada yurttaşlık toplumu derken genel olarak toplumu değil de belli bir toplumu, ekonomik ilgiler üzerine kurulmuş olan çağdaş burjuva toplumunu göz önünde bulundurmaktadır. Bununla birlikte yurttaşlar toplumunda özelin geneli büsbütün gölgede bıraktığı sanılmamalıdır. Burada da objektif ahlak kendini gösterir. Burada da özel istenç genel istence bağlanmayı öğrenir. Hem de ailedekinden daha ileri, daha derin olarak. Çünkü birey kendi gereksinimleri ve çıkarları ardında koşarken bunları ancak öteki bireylerin yardımıyla onlarla dayanışarak sağlayabileceğini öğrenir. İşte toplumda birey bu yolla genele bağlanır. Bu yolda objektif ahlak kendini toplumda gerçekleştirmiş olur. Ama ne de olsa objektif ahlakın toplum çerçevesinde gerçekleşmesi, bireyin bütün davranışlarına geneli temel yapması tam değildir, eksiktir. 3. Objektif ahlak ancak devlette gelişmesinin bu son ve en yüksek durağında tam bir gerçekliğe varır. Devlette artık bireyin istenciyle genel istenç tam bir uyum halindedirler. Devlet doğrudan doğruya genel istencin gerçekliğidir. Bu istencin somut bir varlık kazanmasıdır. Devlet tek tek istençlerin bir toplumu değil akıllı canlı bir tümdür. Objektif din basamağında devlet, akılın kendi özüne en uygun, en yakın olarak kendini gerçekleştirdiği bir formdur, bir kalıptır. Bundan dolayı devlet kendiliğinden akla uygun bir varlıktır. Ancak Hegel'e göre özel ve genel istençlerin kaynaşması herkeste aynı derecede olamaz. Devlet içinde bulunulan yere göre genel istenci duymak, bilinci ve temsil etmek derecesi ile değişir. Bu bilinç, genelin işlerini görmeye kendilerini vermiş olan devlet görevlilerinde en yüksek derecesine erişir. Onun için Hegel, devlet memurluğunu hep yüksek bir hayat formu diye anlatmıştır. Onun gözünde devlet memuru, tanrısal tüze en yakın olanlar arasında yer alır. Tek tek devletler birbirlerinin karşısında egemen varlıklar olarak çıkarlar. Bundan dolayı aralarındaki ilgiler ancak gerekliliğe dayanabilir. Karşılıklı haklarını garanti altına alan devletler kendi üstlerinde bir güç olmadığından aralarındaki anlaşmazlıkları savaş ile yola koyarlar. Her biri bir bireylik olan, her biri kendi özel yararına göre davranan devletler için son yargıyı tarih verir. Tarih bir yüksek dünya mahkemesidir. Devletlerin, ulusların hak ve alın yazılarını belirleyen dünya tarihidir. Tarih, özgürlük bilincine doğru sürekli bir ilerlemedir. Diyalektik bir niteliği olan ve bir takım uğraklardan geçen bu gelişmede her dönemin temsilcisi bir tarihi ulustur. Her tarihi ulusa idenin planında bir misyon, bir ödev ayrılmıştır. Ödevini yerine getiren ulus tarih sahnesinden çekilir, yerini idenin bundan sonraki bir amacını gerçekleştirecek olan başka bir tarihi ulusa bırakır. Böylece doğunun eski ulusları Yunan, Roma, Hristiyan, Cermen İmparatorluğu birbirinin ardından tarih sahnesinden çekilmişler, tarihin meşalesini hep birbirlerine aktarmışlardır. Nasıl uluslararası devletler anlamlarını tarih denilen bağlam içinde kazanıyorlarsa, tek kişiler de anlam ve belirlenimlerini devlet içinde kazanırlar. Devlet tek kişinin aracılığıyla konuşup iş görür. Tek kişi devletin kendisine vermiş olduğu ödevi yerine getirir mi, ölümü artık bir kayıp sayılmaz. Bu kişi isterse bir İskender, bir Sezar ya da bir Napolyon olsun. Gerçi büyük kişiler tarihin gelişini sezmiş olan, tarihin istediğini kavramış olan kimselerdir. Ama tarih onları kendi amaçları emrinde bir araç olarak kullanır. Onları kendi tutkuları ardından koştururken bu arada kendi istediğini gerçekleştirir. Buna erişince de onları birer boş kabuk gibi bir kenara atar. Bu da aklın hilesidir. İdenin gelişmesinde en son en yüksek basamak kendini sırayla sanat, din ve felsefede gerçekleştiren mutlak dindir. Tarih boyunca bir sürü devletler birbiri ardından ortaya çıkmış, misyonlarını yerine getirdikten sonra göçüp gitmişlerdir. Devletlerin ölümlü oluşuna karşılık sanat, din ve felsefe ölümsüzdürler. Çünkü bugün biz aradan 2000 şu kadar yıl geçtiği halde bir Platon'un, bir Aristoteles'in düşünmüş olduğu aynı problemleri düşünüyor, bir Homeros'un yaratmış olduğu aynı güzellikten tad alıyoruz. Sanat, din ve felsefede idenin bütün insanlık tarihi boyunca uzanan sürekli bir gelişmesini bulmaktayız. Bu ölümsüzlük idenin özüne en uygun olan bir formdur. Bundan dolayı ide ereği olan kendi bilinç ve özgürlüğüne en tam, en yetkin olarak ancak mutlak tinde, bunun da en son basamağı olan felsefede evren yapısının bu tacında erişir. Alman idealizminin çizmeyi denediğimiz düşünce tablosunun az çok tamam olması için bir düşünürü daha gözden geçirmemiz gerekecek. Schleiermacher'ı. Bu çığırı oluşturanlar arasında Fichte, Schelling, Hegel'in yanında onun da yukarıda adı geçmişti. O ilk planda bir filozof değildir. Daha çok bir teologdur. Düşüncesinin ağırlık merkezi din sorunu olan bir tanrı bilimcidir. Bütün düşüncesini o dinli renkli bir temel duygudan oluşturmuştur. Schleiermacher, dün düşünce tarihinin görüp bildiği en büyük teologlar arasında yer alır. Protestanlığın Melanchthon'dan sonra en büyük filozofu sayılır. Schleiermacher'ın özgün başarısı din konusunda olduğu için bütün felsefesini değil de idealist romantik bir açıdan geliştirdiği din felsefesini ön planda ve başlıca görüşleriyle gözden geçireceğiz. İdealist romantik açı Alman idealizmi filozoflarının bir özelliğidir. Bunların hepsinin romantizm ile az ya da çok ilgileri vardır. Berlin'deki romantikler çevresiyle sıkı ilişkileri olan Fichte'nin son dönem romantik dünya görüşünün etkisi altındadır. Schelling ise doğrudan doğruya romantizmin filozofudur. Hegel'in de tarih ve kültür öğretisi pek çok romantik renkler taşır. Örneğin ulus kavramı Hegel'in tarih felsefesinde önemli bir yer alır. Kendine göre bir bireyliliği, bir kişiliği olan bir insan topluluğu anlamındaki ulus kavramı romantik dünya görüşünün bir ürünüdür. Schleiermacher'ın din anlayışı da yine bu romantik dünya görüşünden beslenmiştir. Onun için din bilinci, estetik bilince en yakın olanıdır. Çünkü her ikisinde de esas olan duygudur. Duygu da romantiklerin en çok güvendikleri, bağlandıkları bilgi yetisidir.